Yasin 28. sohbet 68. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, geçen hafta yarım kalmıştı 68. ayet. Ve men nuammirhu, biz kimi muammer edersek, yani ömrünü uzatırsak ya da onu mamur hale getirirsek, nünekkishu fil halk. Yaratılışta onu ters yüz ederiz. Tersine çeviririz. Efela yaqulun. Akıl etmiyorlar mı? Bunu değişik şekillerde söylemiştik. Hatırlıyorsunuz.
Ben bunu pek anlamadım. Geçen derste de yoktuk biz.
Öyle mi?
Evet.
Şey zaten kısa bir girdi. Son birkaç dakikada girdik buna. Şimdi kimin ömrünü uzatırsak diyor. Burada fiil ömür vermek ya da geçen hafta söylediğimiz gibi mamur kılmak. İkisi aynı kökten. İnsana ömür verildiği zaman aslında o bir anlamda mamur edilmiş oluyor. Tabii ki pozitif gayretinde olursa.
Hüdeyler karşılığında.
Evet, kimin ömrünü uzatırsak ya da hayatını mamur kılarsak gibi anlamları var. Burada ömür dersek, nünekkisu, nüks ettiririz. Hani nüksü geçen hafta açıklamıştık biraz. Nüks neydi? Yarası nüks etti diyoruz değil mi? Yani önce iyileşmişti, iyileşmesi durdu, tekrar baştaki o kanayan, iltihaplı durumuna geldi. Yani başa sardı gibi burada bir manası var. Ama hangi konuda bir başa sarma ya da tersine çevirme, baş aşağı olma durumu var? Halkta. Halk neydi? Yaratma. Yani yaratılışta, burada yaratılış icabı demiş, yaratılış hallerinde bir tekrar bir başa sarış, başa gelme durumu var. Burada bakın, ömrün uzatılması illa bir pozitif ya da negatif manada değil. Yani insanın amellerine göre yaşantısı uzar. Fakat hayırdaysa, ömrünün uzun olması onun için hayırdır, değil mi? Sürekli sevap hanesine yazılır. Peygamber Efendimiz'e birbirlerinizin ömürlerine dua ediniz diye bir şey var, hadis var biliyorsunuz. Bu onun için. Eğer ömrü uzun olması mümin kaleminde olmayan birisi için nasıl işleyecek? Onun da negatif olarak şeyine geçecek, hanesine geçecek. Ama burada asıl vurgulanan fiziksel bir hale, yani yaratılışındaki haldeki geriye dönüşten bahsediyor bu. Özellikle. Bunu tefsir kitaplarında çokça görüyorsunuz bunu. Bebeklik hallerine dönüyor. Mesela bebek nasıldır? Böyle emekleyerek yürür, değil mi? İlk başta. Yaşlanınca da öyle yürüyor. Adım adım atıyor, değil mi? İlk başlarda adım adım atıyor. Büyüyünce mesela gençliğin en yüksek çağlarında merdivenleri birer ikişer çıkıyorsunuz, değil mi? Zıplaya sonra. Sonra aynı bebek gibi tekrar adım adım yürüme devresine geliyor. Yani sanki çocukluk evresine geri dönüyor gibi. Konuşmaları çocukken ağır ağır tane tane, değil mi? Sonra yaşlanınca da böyle ağır ağır konuşuyor. Lakin zıtlık şurada, bebeklik çağlarında bu bir sempatiklik iken, hoşa giden bir durum iken, şeyde ise yaşlılıkta da tam tersine hoşa gitmeyen bir durum haline alıyor bu. Hani o yüzden çok güzel bir şey değil. Hani bir önceki ayette diyordu ki, dileseydik onların hallerini başka bir hale çevirirdik diyor ya. O nasıl olumlu değil? Yani olumsuz bir hale çeviririz. Burada şeylerinin yaratılışta baş aşağı edilmesi de şey bir şey değil. Olumlu bir durum değil. Bakın onunla ilgili birkaç ayet var. Mesela Hac suresi 5 var. Şeyi söyleyeyim 16-70, Nahil 70'i söyleyeyim. Allah sizi yaratmıştır. Sonra sizi öldürecektir ve sizden kimi vardır? Ömrünün en aşağı ihtiyarlık çağına reddolunur ki bir bilgiden sonra bir şey bilmez olsun. Burada erzelil umur denilen bir şey var. Erzel, bu Arapça bilenler bilir, ismi taftil. Rezil kelimesinden, rezil olmak kelimesinden ismi taftil. Yani en rezil, ömrün en rezil, en zayıf durumunu kastediyor. Buraya reddolunur diyor. Yani iade olunur. Hani nünekkisü diyor diye, nünekkis neydi? Nüksetmek yani başa sarmak. Burada da başka bir fiille, reddolmak fiiliyle Rabbim bunu açıklamış. Sonra ne diyor? Bir bilgiden sonra bir şey bilmez olsun. Yani inanılmaz derecede başkalarına öğreten bir yapıda fakat şey kalıyor. Artık o öğrenme süreci geriye sayıyor. Hac suresi 5. ayette de buna çok benzer bir ifade var. İşte sizi çocuk olarak çıkarıyoruz, sonra da kemale erersiniz diye yaşatıyoruz. Sizden kimi vefat ettiriliyor ve sizden kimi de ihtiyarlık çağına itili verilir ki ta ki bilgiden sonra bir şey bilmez olsun ve yeryüzünü kurumuş bir halde görürsün. Vaktaki onun üzerine suyu indiriveririz. Harekete gelir ve kabarır. Her güzel çiftten otları bitirir. İşte burada da benzer ifade var. Rum suresi 54'te de benzer ifade var. O Halik-ül Azim'dir. Sizi bir zayıf şeyden yarattı. Sonra zayıflık ardından bir kuvvet verdi. Sonra da kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık vücuda getirdi. Bak zayıflık, çocukluk çağı. Sonra bir kuvvet verdi. Sonra kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık. Bak ihtiyarlık dördüncü evrede. O dilediğini yaratır, alimdir, kadirdir. Evet, bunun gibi birçok ayet var ama bunları zamanımız yetmez. Bunları bir söyleyeyim dedim. Şimdi burada da ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Efela ya'kulun diyor bitiyor ayet. Akıl etmiyorlar mı diye. Burada da bir bilgi vermek istiyorum size. Biliyorsunuz yaşlanmayla beraber akıl faaliyetlerinde bir azalma oluyor. Bunun da en çok bilinen örneği de bunama denilen Alzheimer'ın da bir bulguları arasında olan durum. Yalnız bir araştırma yapılmış. Herkes Alzheimer olmuyor diye bir genetik yatkınlık da var. Fakat bunu Nevzat Tarhan Hocadan dinlemiştim bir radyo programında. Şunu demişti. Yine bir araştırma yapılıyor. Beyin fonksiyonlarını belirli sürece aktif hale getirenlerde bu bunama pek olmuyormuş. Bu yanlış bir bilgi olarak hani insanlar bir bulmaca çözüyorlar. Araştırılmış ki bunun bir faydası yokmuş. Neden? Çünkü bulmacada bildiğiniz şeyleri oraya yazıyorsunuz. Yani dağarcığınızda olmasa nasıl yazacaksınız onu? Akıl fonksiyonlarını en çok geliştiren, en çok beyindeki nöron aktivitesini sağlayan ve bu şekilde de bunamayı engelleyen neymiş biliyor musunuz? Kavramsal düşünmeymiş. Yani her türlü düşünme değil. Kavramsal düşünme. Yani bir kavramı ele alıyorsunuz, onun üzerinde uzun süreli düşünüyorsunuz. Bunun karşılığı aslında tefekkürdür. Tefekkür, kök bunu fekere, fikirden geliyor, fikretmek. Ama bu Arapçada bir baba giriyor, tefaul babına giriyor. Bunun özelliğine bir şeyi sürekli ve çokça yapmak. Yani fikir etmek değil sadece. Tefkir değil. Fikri, fikretme olayını uzun süreli ve çokça yapıyorsunuz. Mesela bir kavramı düşünüyorsunuz. Sadaka kavramını mesela. Her aşamasında o sadakayı düşünüyorsunuz. Uzun süre sadaka ne demek, kökü ne demek, ayetlerde nasıl, şeyde nasıl bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu tür düşündüğünüz zaman bir kavramı anlamak üzere konuştuğunuzda akıl fonksiyonları gelişiyormuş ve de geriye sarması çok az oluyormuş. Bakın ne diyor ayette? Efela ya'kulun. Aklınızı kullanmıyor musunuz? İşte bu bir işaret de orada. Yani aklınızı kullanırsanız o geriye sarma olayı da azalır. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de her zaman aklı kullanmak olumlu manadadır. Yani şeytanlık hinlik adına kullanmak ya da dünyanın sonuna kadar gitmek anlamında değildir. Pozitifte bir akıl kullanışı, akletmek, fikretmek, tefekkür etmek, işte bu nüküs olayını, geriye sarma olayını da azalttığının bir göstergesi. Bir de bu nüks kelimesiyle ilgili geçen birkaç ayete baktım. Ahirette diyor, onlar başlarını önlerine eğerler diyor. Nakis olarak dururlar diyor. Yani hesap gününden bahsediyor. Hesap gününde öyle. Bakın başlarının aşağı doğru olma durumu. Dikkat edin, yaşlılıkta da başlar aşağı doğrudur. Çocuk hep yukarı doğru bakar değil mi? Hem boyunun küçük olması hem de yukarılara çok meraklıdır. Masanın üzerinde ne var? Beni kucağa alın. Hep böyle yukarıdadır. Ömrünün sonlarına doğru ise başlar genellikle aşağıdır. Bir söz var. Everything goes down. Her şey aşağı gider. Everything, yani her şey. Su da aşağı gidiyor değil mi? Yer çekimi var. İşte bakışlar da aşağı gidiyor. Zaman içerisinde kaslar da aşağı iniyor. Sarkma denilen olay. Bir şekilde her şey aşağı iniyor. İşte bu aşağı doğru giderin de halk arasındaki ya da işte İngiliz sözüne geçmiş bir şekilde de onun yansıması. Şeyi düşündüm. Allah-u Teala bu uyarıyı niye yapıyor? Değil mi? Yani bir haber veriyor. Fakat bir amaç olması lazım. Şöyle şey düşündüm. Bir kere diyor ki baki olan Allah'tır. Bütün mahlukat fanidir. Baki olan ise Allah'tır. Bir kere bunu sen anlayacaksın. Bunu gençliğinin en çok şeyinde bütün dünyayı sen yaratmışsın gibi, bütün kuvvet sendeymiş gibi şey var. Ama sonlara doğru bakıyorsun ki yok ya, bu fani ya. Dikkatinizi çekiyor mu? Yeryüzünde yaratılmış ne varsa hep geriye sayıyor. Bakın boyalar soluyor. Eşyalar çatlıyor. Sıvalar dökülüyor. Yiyecekler kokuşuyor, çürüyor. Aklınıza gelen ne var ise bozuluyor. Buna entropi diye bir ara bahsetmiştik. Entropi bozulum demek. Yani zaman içerisinde her şeyin bozulmaya yönelik olması. Sadece ve sadece hay olan şeyler, diri olan şeyler buna direniyor biraz. Allah'ın müsaade ettiği ölçüde. Zaten bu bir sonraki hayatta hay olanı uyarman için derken de aslında bu da bir işaret var. Bunu önceki seferlerde işlemiştik. Allah'ın Resulü sizi hayat verici şeylere çağırdığında ona uyun diyor. Her şey bozuluma uğruyor, gidiyor. Bir tek Allah'ın Resulü aracılığıyla çağırdığı şeyler senin bozulmanı engelliyor. Bunun da dışındaki her şey bu şeye giriyor. İki, hani baki olan Allah'tır dedin. İkincisi, aziz olan Allah'ı anlıyorsun. Yani şimdi birincisi bitmeyle ilgili, yani nihai sonla ilgili bir ikaz. Öbürü de aziz olan, kadir olan Allah. Senin gücün azalıyor ya, şeyini görüyorsun, acizliğini görüyorsun. Acizliğin zıttı ne? Kudret. Ha, kadir olan ya da aziz olan Allah. Senin azizin tersine zelil. zelilliğini görüyorsun burada. Kadir'in tersi aciz, aziz'in tersi zelil. Zillet yani. 3. Bir şeylere başlamak için illa yaşlanmayı bekleme. Namaza başlamak için mesela. Ya bir emekli olayım da başlayayım. Yani yine güzel bir şey. Yani en azından boş boş durup at yarışları oynayacağına, bir şey yapacağına değil mi? Emekli olmuşsun. Vaktini en güzel şekilde değerlendiriyorsun. Camilere gidiyorsun ya da evde namaz kılıyorsun. Bu güzel bir olay. Ama neden o zaman? Neden gençken değil? Neden akıl faaliyetlerinin ve vücut faaliyetlerinin en yüksek olduğu zamanda değil de neden en zayıf olduğu zamanda? Gençken yap. Gençken bir şey duymuştum, söz duymuştum. Elhamdülillah Allah da beni nasip etti, Allah hidayet etti ibadetsel şeye. O zaman o yazı çok daha anlamlıydı. Büyük ihtimalle de hadisi kutsi. Gençken Allah'ı unutmayanı Allah da yaşlılığında unutmaz.
Ömrü uzatan hadislerden söylemiştim ya. Hı hı. Ömrü uzatan şeylerden biri de bu işte. Gençlerin ibadeti.
İşte hayırlı ömre şey. Evet. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Gençken Allah'ı unutmayanı Allah da yaşlılığında unutmaz. Hatırlarsanız arşın ahiret gününde, hesap gününde arşın altında gölgelenecek o yedi gruptan birisiydi. Gençken Allah'a ibadet eden bir grup vardı hatırlıyorsanız. Bu da onun bir şeyi. Bir başka ne olabilir dedim hani bu ayetin yazılış geliş hikmeti. Burası daimi kalış yeri değil. Burası geçici. Bunu anlıyorsun. Bunu kim anlıyor ama? Sadece imanlı anlıyor bunu. Ne diyordu ayeti kerimede? Ankebût suresinde de vardı. Bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ise ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bunu bilselerdi. Şimdi keşke bunu bilselerdi derken senin akıl etmeni istiyor aslında. İşte akıl olarak da Allah'ın bu sistemindeki bu geriye sarışı gördüğün zaman sen ne yapıyorsun? Ya hakikaten ya bak ya burası fani bak bir sürü özelliğim vardı gitti değil mi? Ya ama ahirette ne oluyorsun? Hadislerden de biliyoruz herkes 33 yaşında. Yani Peygamber Efendimiz de latife yapardı biliyorsunuz. Bir yaşlı kadın geliyor biliyorsunuz. Ben cennete girecek miyim ya Resulullah diyor. Yaşlılar cennete giremez diyor. Kadın böyle üzülüyor dönüyor gel gel diyor latife yaptım diyor. Ben sana sen cennete girmeyeceksin demedim ki. Yaşlı bir haldeyken cennete girilmez. Yani herkes en genç haliyle o 33 yaşı olarak şey yapılıyor söyleniyor. 33 yaşında girecek gençken. Yani bu ayette buranın daimi kalış yeri olmadığını anlatıyor. Ahiret asıl yer. Hedefi de oraya çeviriyor. Tabii bu imanlı için. Beşinci de hani şu olabilir diye düşündüm. Senin elinde bir şey yok. Yani bu yaşlılığı durdurman, zamanı geriye sarman, vücudundaki değişiklikleri geriye çevirmek senin elinde değil. İnsan zannediyor ki bir şeyde sistem mükemmel işliyor ve her şeyin kontrolü de bende. Anlıyorsun ki ya senin elinde değil. Mesela yaş şeydi, ben şunu zannederdim eskiden. Bir insan yaşlandığında da içindeki o şevk de gider. Hani o çocuksu hal gider. Meğerse o çocuksu hal, o nefsin özellikleri aynı kalıyormuş. Ama fiziği yeterli değil ona. Yani yapmak istiyor ama araba gitmiyor. Arabanın modeli eski. Şoför aynı şoför. Yani anlıyorsun ki o zaman ya bir şeyler benim kontrolümde değil. Sistem var. Sistemin sahibi var. Sistemin sahibi bunu murat etmiş. Bunu da anlıyorsun.
Bir şeyler demeyelim de hiçbir şey kontrolümüzde değil.
Hiçbir
Her
şey
şey
değil.
Allah'ın kontrolünde.
Ya her şey öyle de. Şimdi tüme varım da bir eğitim metodu, anlama metodu. Yani en yüksekten tümden gelimle baktığında olay zaten çok net. Ama bunu yapamıyorsun. İşte vücudundaki şeylerden bakıyorsun ki, vücudumun kontrolü bende değil. Ya bu çizgiler niye oluştu? Benim belim niye ağrımaya başladı? Niye ağırlaşmaya başladım ben? Ya niye eskisi gibi hafızamda tutamıyorum? Bunları düşündüğünde, bu benim kontrolümde değil. Bu kontrolümde değilse hiçbir şey benim kontrolümde değil diyerek bir genelleme oluyor. İşte bu ve bunun gibi birçok şey, kimin ömrünü uzatırsak yaratılış icabı onun tersine çeviririz. Artık akıl etmiyorlarımın bir şeyi, görüntüsü. Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Bir şey daha söyleyeyim, geçeyim. Hani dedik ya, sadece öbür kelimesi değil bu. Aynı zamanda mamur olmak, muammer olmakla ilgili bir durum ya. Bu muammer olmak ya da mamur olmak kişilerden ziyade toplumlar ve medeniyetler içinde geçerli, biliyorsunuz. Değil mi? Mamur bir medeniyet, muammer bir ülke dediğimizde genelde insan dışında bir şeyi algılıyoruz. Bu ayeti buna götürdüğümüzde ne var? Biz hangi şeye bir muammerlik, mamuriyet verdiysek onu daha sonra aşağı inişe doğru getiriyoruz. Dikkatinizi çekin mesela. Bütün şeyler, imparatorluklar, devletler öyledir. Bir başlama, gelişme, kuruluş zamanı vardır. Yükselirler. En zirvede oldukları yer onun artık aşağıya gelme durumudur. Hiçbir devlet ebedi değildir. Aynı insanda olduğu gibi. Osmanlı İmparatorluğu mesela dünyanın en büyük imparatorluklarından, güzel felsefe üzerine de kurulmuş, en yüksek zamanına geldi, Kanuni zamanına, işte Karlofça Anlaşması ondan sonra başlıyor. Aşağı doğru iniyor. Ha, bunun fiziksel, sosyal, psikolojik sebepleri de var. Kibir, gurur geldiği zaman da, bu sosyal olarak da olabilir, hataya daha müsait bir hale geliyorsun. Sünnetullah icabı da onun aşağıya inmesi gerekiyor. Sonra ama aşağı indiği zirve noktada onun tekrar aslında yükseliş yeri. Bir şekilde de o yükseliyorsun. Buna sinüzoidal şey deniyor, böyle gidiş. Hep bu şekilde olurmuş. Bu Allahu Teala'nın da sünnetullahındaki bir şey. Mesela da şu an deniyor ki o iniş bitti Allah'ın izniyle. Şu anda da İslamiyet'in yükseliş zamanı. Bunu da insanlar engelleyemeyecekler. Çünkü bu kaderin ya da bu sünnetullahın, bu sinüzoidal şeyin gereği, bu yükseliş Allah'ın izniyle olacaktır. Tabii ki yine de bize bağlı ama sistem gereği de bu Allah'ın takdiri. İşte bu, hani kime muammerlik verirsek de onu tersine çeviririz de sosyal anlamda da, toplumsal anlamda da, devlet anlamında da bunun bir karşılığı var. Bunu söylemek istedim. Allahu alem. Evet, diğer ayete geçelim. 69. Ve ma allamnahu eş-şi'ra. Biz öğretmedik ona. Ne öğretmedik? Şiir öğretmedik. Ve ma yenbeğiyle, ona yaraşmaz da, yakışık almaz da, yapabilemez de anlamına geliyor. Bunu biraz sonra açıklayacağız. İn hüve illa zikrun ve Kur'anun mübin. O ancak bir zikirdir ve açık ve açıklayıcı, yani mübin olan Kur'an'dır. Biz ona şiir öğretmedik. Kim kastediliyor? Birinci anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kastediliyor. Nereden anlıyoruz bunu? Yani en büyük ihtimalin o olduğunu. O Kur'an'dır diyor. Şimdi Kur'an kime öğretildi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretildi. Biz ona şiir öğretmedik. Burası ilginç. Ve ma yenbeğiyle, ona yakışık da almaz. Onu o şekilde de yapmamalı. Bu Arapçada vücubiyet fiilleri denilen konuda geçiyor. Gereklilik fiillerinde geçiyor. Yani yapmamalı, etmemeli, aynı zamanda yakışık da almaz. Yani mesela bir yaşlı olarak şey yapayım. Yani böyle hoplaya zıplaya gitmesi doğru değil ya. Bir yapmamalı anlamında. Bir de yakışık da almaz. Uygun olmaz yani. İkisinin birleştiği kelime işte bu yenbağı leh ifadesi. Şimdi biliyorsunuz alime bilmek, alleme bildirmek. Yani öğretmek. Biz diyor öğretmedik. Neyi öğretmedik? Şiire. Şiirin kökeni arkadaşlar şuur kelimesiyle aynıymış. Şuur, hissetmek, farkında olmak gibi manaları var. Buradan da şiir okuyana yani hisseden, hislenen, olayların daha şuurunda olan manasında şair ve şiir kelimeleri bundan köken almış. Lakin burada farkındaysanız olumlu bir mana yok. Bir olumsuz mana var. Fark ettiğiniz gibi son 3 ayette de aynı. Biz onun hatta 4 ayette gözlerini silmek kör ederdik, silerdik. Yaratılışını farklı bir hale getirirdik. Ömrünü tersine çevirirdik. Burada da şiir öğretmedik. 4 tane olumsuz manadan, olumsuzdan örnek vererek Rabbim bir şeyleri anlatıyor. Şiir öğretmedik diyor. Bunun tefsir kitaplarında teferruatları var. Şunu şey yapacağım. Bu Kur'an'ın ilk indiği zamanlarda, yani vahyin ilk muhatapları olan sahabe efendilerimizin yaşadığı devirde, Mekke döneminde, biliyorsunuz edebiyat çok kuvvetli. Yani çok cahilce bir davranış sergileyen bir toplum. Bedevilerin çok olduğu, olağanüstü kötülüklerin olduğu, teferruatına girmeyeceğim, hepiniz biliyorsunuz bir şekilde toplum. Ama bir şekilde ilginçtir ki edebiyat zirvede. Yani bugün güya bir medeniyet var ama biz onların seviyesinde konuşamıyoruz. Mesela hadislerle ilgilenin, bir bakın. Hadislerdeki o zamanın insanların, yani Kur'an tamam Allah'ın sözü. Hadislerde o dönemde yaşamış insanların da ifadeleri var. Müthiş edebi ifadeler. Yani bu devirde öyle konuşan yok. Hani televizyonda seyrettiğimiz ya hitabeti ne kadar da güzel dediğimiz insanlar var ya, o zamanın köylülerinden daha aşağı konuşuyorlar. Yani bedeviler diyorum. İnanılmaz bir belagat var. Bunu bizim tam olarak anlamamız pek mümkün değil. Ve o dönemde şiirlere ve şairlere acayip bir hürmet var. Lakin bilmediğimiz bir yer varmış. Şair demek aynı zamanda da cinlerle iletişim kuran demekmiş. Şimdi aklın gittiği yerde cinlerle, sihirle, büyüyle bir alaka oluyor. Maalesef bu bütün toplumlarda böyle, Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Hep böyle büyülerle falan zamanında, bu Orta Çağ karanlığında falan uğraşılmış. Neden? Akıl gidiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e bazı suçlamalarda bulunmuşlar. O şairdir diye. Ama bu olumlu anlamda değil. Şunu kastediyorlar. Bu şair ya, şairlerde cinlerden ilham alıyorlar ya, onlarla iletişime geçiyor. Dolayısıyla bu Kur'an'ı cinler ona öğretiyor.
Sen yaratılmış olan normal bir insan gibi konuşmuyorsun. Senin özel bir şeyin var.
Evet. Yani birisinde bir olağanüstülük olduğu zaman insanlar çamur atma niyetindedir biliyorsunuz. Yani ona saygı durup, yani bunun sebebi ne, nasıl bu hale geldi diye onun üzerine düşüneceklerin de tam tersine, ya bu hangi negatiflikten dolayı olmuştur? Mesela el emeğiyle, helaliyle, çalışkanlığıyla, Allah'ın da vermesiyle bir maddi durum iyi olmuştur. Acaba neler yaptı da bu böyle oldu gibi hemen bir şey var. Bir kişi başarılı olduğunda yine böyle, bu çekememezlik ve altında kötü sebep arama. Şimdi bakın, bilinçaltı her şeyin farkında. Bir insanda bilinç var, bilinçaltı var, alt bilinç var. Aslında insanlar derinlerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorlar. Fakat hani küfür kelimesini ifade etmiştik, hatırlıyor musunuz? Küfür neydi? Kefere, örtmek. Senin bilinçaltın, derinlerin, doğrunun, gerçeğin ne olduğunu biliyor. Fakat işine gelmiyor. Negatif sistemlerinde etkisiyle beraber sen o gerçeğin üzerine kapatıyorsun ve örtüyorsun. İşte küfür bu oluyor. Küfür inanmazlık değil. İnandığın bir şeyin üzerine örtmek. Bunu niye anlatıyorum? Sahabi efendilerimiz zamanında sahabi efendilerimiz iman ediyorlar. Bunun hakikatini anlıyorlar. Kaynağın nereden geldiğini anlıyorlar. Fakat imanı içlerine sindirmeyenler, hayatlarında bundan sonra neleri değiştirmesi gerektiğini bilenler, pozisyon kaybına, statü kaybına uğrayacak olanlar, bunun birçok sebebini yapabilirseniz, bu muhteşem güzelliğin ve olağanüstülüğünün farkındalar. Fakat işlerine gelmediği için ne yapacaklar? Çamur atacaklar, bozacaklar, kötü görecekler ve gösterecekler. İşte bu yüzden o iftira, o şairdir ifadesinin sebebi buymuş. Tefsir kitaplarında birçok açıklama var bununla ilgili. İşin içinden de çıkamamışlar. Fakat bu açıklamayı öğrenince tamam dedim, bu şey oluyor. Başka bir açıklama da şu. Yani o da güzel. Şimdi şiir, hepimiz bir şekilde şiirle ilgilenmiş olabiliriz. Şiir yazmış olabiliriz. Ya şiiri yazarken sanki kendiniz yazmıyorsunuz. Yani sanki bir yerden söyleniyor. Sanki bir yerden geliyor. İşte bu ilham. Aynen bestekarlık gibi, bu resimde de var, güzel sanatlarda da var, bu şeyde de var, ilimde de var. Yani buluş denilen şeylerde de var. Bu alleme fiiliyle ifade edilen şey. Bu şeylerde, geçen hangi ayetteydi hatırlayamıyorum. Bu konuya değinmiştik. İnsan kendisinin bulduğunu, bildiğini zannediyor ama aslında Allah tarafından öğretiliyor. İlla da bunun Müslüman da, imanlı da olması gerekmiyor. Rahman esmasının tecellisinin bir gereği olarak da çalışan, gayret eden herkese bu bir şekilde veriliyor. İşte allemna bu, öğretmek. Fakat bu şiirde olsun, güzel sanatlarda olsun, gelen ne biliyor musunuz? İlham. Ama vahiy değil. Kaynak aynı ama konsantrasyonu çok farklı. Niteliği çok farklı. Yine geliyor, yukarılardan geliyor diyelim. Fakat vahiy ile alakası yok. Vahiy çok özeldir. En özelidir. Romantik bir ifade söyleyeyim. Sevgiliye vahiy yaraşır, yakışır. İlham ise sevgiliye verilen değildir. Daha uzaktakilere verilendir. O yüzden diyor ki biz sana şeyi öğretmedik. Yani ilham vermedik, ilham indirmedik sana. Yakışmazdı ki sana. Çünkü sen Habibullah'sın. Resulullah'sın. Sana yakışan vahiydir.
Şey, bir nokta koyabilir miyim? Şey, az önce bir ayette dediniz ya, her şeyin kontrolü Allah'ta. Konuştuk az önce. Şimdi burada zaten diyor ki biz ona şiir öğretmedik. Hı hı. Tamam mı? Az önce de ilhamdan bahsettim. Öğretmek de yakışmaz diyor kendisine yani. Allah-u Teala kendisine söylüyor. Hı hı. Ona öğrenmek de yakışmaz demiyor farkındaysanız. Hı hı. Öğretmek de yakışmaz diyor.
Doğru.
Tamamen orada kontrol Allah'ın olduğunu, ilhamın da gelmediğini söylüyor. Yani.
Evet, yok, bu da güzel bir saptama. Şimdi biz ona şiir öğretmedik derken, şimdi bak, toplumun değerleri var, kabul gördüğü bir şey var. Şunu diyor, ya bu zahir olarak baktığında şiir gibi gözükebilir. Kur'an'ı şimdi geldiğinde inanmıyorlar, yani kabullenmiyorlar anlamında. Fakat böyle gizli gizli kulak kabartıyorlar. Onun edebi uslubuna hayranlar. Bizim tam anlamamız mümkün değil bunu. Arapça olduğu için, Arapçada zirve olmuş olanlar bu sözün belagatını çok net anlıyorlar. Gizli gizli dinliyorlar ve gizli gizli hayranlıkları var. Bununla ilgili birçok kıssa var, bunu şey yapmasınızdır. Buna rağmen Allah-u Teala diyor ki siz şiire hayransınız. Bunda belki de şiirsel özellikleri, edebi şeyleri görüyorsunuz ama derin manaları bunun o kadar farklı ki bunu anlamanız mümkün değil. Şiirle kıyaslanacak şey de değil bu. Her ne kadar edebi kısmını ancak anlayabilseniz bile. O yüzden ne diyor? Zikirdir diyor. Ve açıklayıcı bir Kur'an'dır. Yani ne demek istiyor? Bakın, şiirle ilgilenenler bilir, şiiri okuyanlar bilir. Bir şeyler anlatılıyordur ama üzeri örtülüdür. Bir müphemlik vardır. Bir gizemlilik vardır şiirde. Şair de özellikle o gizemli olması için sanki gizli bir çaba gösterir gibi. Gizemli olmak sanki bir kariyerdir, karizmadır gibi. Dinlersiniz, bir şeyler hoşuna gider ama yine tam anlamayabilirsiniz. Fakat Allahu Teala diyor ki, şiirin müphemliliği, kapalılığı varsa, Kur'an'ın ise beyinliği, açıklığı, yani belagatı var. Beli, açık demek. İfadelerinde derin manaları olan ama aynı zamanda açık olan demek. Burada da şiirle Kur'an'ı kıyaslıyor. Şiiri bir anlamda aşağılayarak. Tekrar söylüyorum. Şiirin zirve olduğu bir dönemde, yani öyleymiş ki insanlar bir araya geldiklerinde şiir okuyorlar mutlu olarak. O ona şiir okuyor, diğeri ona şiir okuyor. Hatta hani çok söylenecek şey var ama bir şey söyleyeyim. Hani Hazreti Zeyd var ya, Peygamber Efendimiz evlatlığı, o Ahzab suresinde geçmişti hatırlarsanız. Babası yani Zeyd köle oluyor biliyorsunuz. Bir şekilde kaçırılıyor dayısını falan ziyarete giderken. Ve ailesi perişan, çok da zengin ve kariyerli bir aile perişan oluyor ve babası diğer diğer devesiyle geziniyor. Çok da ünlü bir şairmiş. O şiirleri, yanık şiirleri o kadar tesirli ki dilden dile dolaşıyor. Tam Mekke'ye geliyor onun şiirinin şeyi. Gelen tüccarlar onu okuyor. Oradan anlıyorlar Zeyd'in babasının onu aradığını. Nasıl bir medya, yani şu anki medya, sosyal medyanın şeyini, tesirini, gücün, o zamanın da sosyal medyası aynı zamanda şiirmiş. O hikaye uzun da onu burada vurgulamak istedim. Yani o dönemde biz ona şiir öğretmedik, şiir ona yakışmazdı da. Şimdi o toplumdaki affedersiniz şoklamayı düşünüyor musunuz? En üst değer, biz ona şiir öğretmedik, yakışmazdı da. Ne oluyoruz ya? Bizim en değerli bulduğumuz şeyin bir burada küçümsemesi var.
Burada bir de Kur'an'ın edebi yönünü anlatabilmek için o anda en geçerli olan şiir nasıl sizin için geçerliyse, bunun da edebi yönü en az onun kadar geçerli anlamında böyle bir anlatım şekli olabilir.
O da var. Ama şimdi onu söylüyor. Yani zaten çok belli olduğunu söyledim. Fakat şiirle kıyaslanmayacak derecede derinlikleriyle, belagatıyla var diyor.
Bizim ailemizin dayısı, şairlerin şairi, şehir şair, Kur'an'ı okuyor ailemizin elinde. Bu insan sözü olamaz diyor.
Tabii. Yani insan sözü olamaz diyor. Yani
evet,
birçok zaten hani uzun sürer dediğim o. Bununla ilgili o kadar çok bahis var ki hani o da var. Birisine denemek amacıyla çöldeki bedeviye 3 tane şey okutuyorlar. Birisi şiir, birisi hadis, birisi Kur'an metni. Hadis dinliyor, şiiri dinliyor. Ya çok güzelmiş diyor. Hadisi dinliyor. Ya bu çok güzel ama çok derin manaları var diyor. Nasıl bir söz diyor. Kur'an'ı okuyorlar. Hayır diyor, bu bir insan söylemiş olamaz. Lanse ederken bir insanın söylediği olarak lanse ediliyor. Hayır diyor, yalan söylüyorsunuz diyor. Bir insan bunu söyleyemez diyor. Tekrar diyorum, bizim bunu tam anlamıyla anlamamız mümkün değil. Bu edebiyatla ilgili ve o dönemin özellikleriyle ilgili bir konu. Evet. Kelimelere biraz girelim.
3 dakika.
Evet. İn hüve zikrun, o ancak, in hüveden kasıt ne orada? Kur'an. Ancak bir zikirdir. Ve o ancak bir mübin olan Kur'an'dır. Burası çok ilgimi çekti. Zikiri ve Kur'an'ın mübini ayrı olarak Rabbim burada şey yapmış. Yani biz ona şiir öğretmedik. O öğrettiğimiz şey bir zikirdir ve mübin olan Kur'an'dır. Burada zikri özellikle vurguluyor. Benim aklıma hemen şey geldi, bu ilginçtir. Sohbete başlamadan evvel dua okuduk ya orada. Velakad yessernel Kur'an lizikr fehel min müddekir. Biz Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık. Ne için kolaylaştırdık? Zikir için kolaylaştırdık. Zikir neydi? Anmak, hatıra getirmek, ona göre yaşamak manalarına geliyordu.
Devamlı düşünmek.
Evet. Yani aynı zamanda da öğüt manasına geliyordu. Yani akla hitap birinci şeyde hitap etti. Fehel min müddekir. Nerede öğüt alan? Nerede bu şeyi alan? Yani şimdi şiiri sen eğlenmek için de, sevgilin aklına gelsin diye de ya da bir vatanla ilgili duygular için de söyleyebilirsin. Yani bir romantizmdir. Ama Allahu Teala diyor ki bu diyor ancak bir zikirdir diyor. Yani bunun romantizmi yok. Edebiliği var ama romantizmi yok. Bir amaç için gelmiştir. O amaç da sana gerçeği hatırlatmak, hakikati vurgulamak ve bunu sürekli olarak bu gerçekleri aklında tutmak ve asıl seni yaratanını aklında tutmak için bir zikirdir. Yani romantizmine bunu yansıtmayın.
Zaten zikrettikçe düşündürmeyi de açıyor. Başlıyorsun düşünmeye bu sefer.
Aynen. Ve Kur'an-ı Mübin. Kur'an ne demek? Yani Kur'an'ın bir kendisi kastediliyor. İsmi olan bu kitabın asıl ismi olan Kur'an. Bir de Kur'an gareya fiilinden, yani okumak fiilinden sürekli okunan demektir. Yani bu Kur'an'ı da sürekli oku. Nasıl ki şiiri sen ezberinde de sürekli rastgele okuyorsun ya. Bu da Allah'ın kitabı. Bunu da sürekli oku. Okunan, okunması gerekirdir. Ama bir de sıfatı gelmiş. Mübin. Neden okunacak? Açık, apaçık. Bir ne demek bu? Hani biraz evvel söyledim. Bir şiirin kapalılığı olabilir ama Kur'an açık. Yani böyle şüphe götürmez bir gerçeklikte. Mübin o anlamda açık demek. Bir de bunu defalarca size açıkladım. Mübin beyan etmek, açıklamak kökünden açıklayıcı manasında. Yani ismi fail. Yani Kur'an açık olduğu kadar da aynı zamanda da açıklayıcı. Yani izah edici. Yani sen onun derinlerine girdiğinde, sürekli okuduğunda sana bilmediğin, o zaman kadar bilmediğin bir kavramsa da sana onu açıklıyor. Hem Arapçanın kurallarına göre baktığında, değerlendirdiğinde onu anlıyorsun. Hem de üzerinde düşündüğün zaman sana Allahu Teala onun manalarını sana açıklıyor. Bu şeydir, tecrübe edilmiş bir ilimdir ve Kur'an ehillerinin tavsiye ettidir. O ayet üzerinde sürekli oku, düşün, üzerinde dur, bekle. Muhakkak sana bir kapı açılacaktır. İşte o mübin kelimesinden gelen bir şey. Açıklayıcı Kur'an. Şimdi Allahu Teala insanlara oku, oku, oku, oku deyip de açıklamaması olur mu? Ama biz Kur'an'a aynı biraz evvel okuduğum gibi zikir moduyla, öğüt almak moduyla, öğüt alayım da, düşüneyim de hayatıma geçireyim. Allah'ın istediği gibi bir kul olayım. Bu da Allah'ın Kur'an'ında yazıyor zaten. Mantığıyla yaklaşmadığın zaman bu olmaz. Bu modda yaklaştığında elbette Allahu Teala sana açıklayıcıdır. Bu da zaten Kur'an'ın muciz, icaz özelliklerindendir. Evet, bu benim ayetlerden anladığım bu. Öbür haftaya anlatacağımız yere de bir geçiş yapalım. Böyle yarıda kalması da biraz hoşuma gidiyor. Öbür ayette 70'te ne diyor? Li yunzire men kâne hayyan. Hay olanı, hayatta olanı uyarman için. İçin neye gidiyor? Yukarıdaki ayetle ilişkili işte. Yani Allahu Teala'nın bir şiir değil de bir zikir öğretmesi ve bunun açıklayıcı bir Kur'an olarak indirmesinin bir sebebi var. Nasıl ki biz insana ömür veriyoruz da ömrü arttı, yaşlandığı zaman, geri döndüğü zaman bizim alacağımız, ibret alacağımız dersler var ya, onun öyle olması bir şeyi izah etmek, bir şeyi anlatmak için ya, Allah-u Teala'nın da şiiri değil de zikir olan, açıklayıcı olarak Kur'an'ın indirmesinin bir sebebi var. İşte o sebep, hay olanı uyarmak ve kafirlerin üzerine hak olan azap sözü gerçekleşsin diye, bu öyle olsun diye. İşte bunun neden böyle olduğunu inşallah haftaya anlayacağız. Bakın bu çok kıymetli ayetler bunlar. Çünkü Kur'an'ın iniş gayesinin ne olduğunu en son satırda işliyor. Bu aynı zamanda Yasin suresinin ilk sayfasıyla da o kadar benziyor ki onu da neyse haftaya biraz heyecanlı yerde bırakalım. Her şeyi açıklarsak değil mi? Haftaya şeyimiz olmaz. Siz de inşallah haftaya bunu bakarsanız inceleyip gelmeniz her zaman sizin anlaşılabilirlik için lehinizedir. Allah-u Teala bize hayırlı ömür versin.
Amin.
Çünkü her anda, anlık da ölebiliriz de, ama sünnetullahın normal akışı içerisinde bir şekilde yaşlanacağız. Ve bu bize verilen değerler biraz geriye doğru saymaya başlayacak. Ama biz yine de imani değerler üzerinde olursak bu belirli bir şekilde avantaj da olabilir. Allah bize o anlamda hayırlı ömürler nasip etsin. Allah-u Teala da Resulüne şiir gibi edebi duran ama içerisinde çok daha derin manalar içeren Kur'an'ı indirmiş. Bu bizim için zikir ve açıklayıcı Kur'an'dır. Bunun gayesi de hay olanları, diri olanları uyarmak içindir. Biz de bundan gerekli nasipleri almak için de Allah-u Teala'ya niyazımızdır. Bize Kur'an'ın derinlerini yaşamak amaçlı anlamayı nasip etsin. Çünkü bir alim düşünün, bütün ayetleri en ince detayına kadar biliyor. Bir de bir derviş düşünün, birkaç ayet biliyor ama yaşıyor. Hangisi daha kıymetli? Yaşanan Kur'an çok daha kıymetli. Onu yaşayanlardan eylesin.
Amin.
Ve ahuru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.